Dördüncü kaset, birinci yüz, sayfa 131. Lydia'nın sevgisi bir kıvılcım gibi Pavlovski alayına sıçradı ve onu tutuşturdu. Kıvılcım alayın dördüncü bölüğüne düştü. Yangın önce burada başladı. Yani dördüncü bölük isyan etti ve hemen arkasından tüm koskoca alay ve Pavlovski alayında başlayan yangını ordunun başka alaylarına sıçratmamak için elden geleni yapmaya başladılar. Dördüncü bölük isyan ettiğinde saat 18'di. Kışlalarından çıktılar, tepeden tırnağa silahlı. Önümüzden geçerlerken biz ne olduğunu yine de pek anlayabildiğimizi söyleyemeyiz. Yalnız kızıl sakallı dostumuz, "Ah işte," dedi, "proletaryanın gücü şimdi kendi kendisiyle kenetleniyor." Bölük aşağıya doğru inerken yetişip birinin eline kızıl bayrağı tutuşturdu. Ve bölük en gerisinde gittikçe küçülen kızıl bayrakla birlikte kışlaların bulunduğu tepecikten kente doğru sarkıp gözden gitti. Kızıl sakallı dostumuzla birkaç arkadaş onların gözden gittikleri yerden çıkarak bize iki kollarını açtılar. Yoldaşların tanığı olduğum bu olayda tümseyin gerisinde bizi kucaklarmış gibi kollarını iki yana açışları olduğu gibi belleğimde tüm canlılığıyla kalmış. Benim işte askeri garnizonda 26'sı akşamı patlayan ilk isyana tanıklığım bu kadardır. Görebildiklerim buncadır. Georgi Vasilievich'in eklentisi. Bu öyküyü St. Petersburg savunmasında dinledim Komarov yoldaştan. Emperyalistlerin generali Yudenich'e karşı verilen o eşsiz savunmada tanıdım kendisini. Ortak savaşımızın anılarını konuşurken saptadım işte bu öyküyü. Komarov yoldaş bu savunmadaki örnek özverisiyle tüm proletarya içinde sivrildi. Stalin yoldaş zamanında tutuklandı. Öyle sanırım ki benim ölümümden birkaç ay sonra tutuklandı Komarov yoldaş. Onun öyküsü ayrı bir konu. Komarov yoldaşın sözünü ettiği kızıl sakallı yoldaşsa Bolşevik Parti üyesi Klimovich yoldaştı. Klimovich yoldaş katıksız bir Bolşevikti. Kendine ait hiçbir şey aklına gelmeyen, tüm bir özveriyle kendisini tepe tepe doldurmuş olan Klimovich yoldaş, Kazan'da Troçki'nin komuta ettiği Kızıl Ordu'nun Çeklere karşı verdiği savaşta vurularak öldü. Lydia'yı sevmişti. Ona açılacağı bir zamanda, yani Ağustos ayları başında, yine büyük bir bunalıma düşmüştü devrimci proletarya. Bu nedenle olanak bulamadı. 6 Ağustos'ta Çekler Kazan'ı ele geçirmişlerdi. 30 Ağustos 1918'de St. Petersburg Çeka şefi yoldaşımız vurularak öldürülmüştü. Bunalımın soluk aldırmaz acımasızlığı aynı gün Moskova'da patladı. Lenin yoldaş ulusallaştırılmış Michelson fabrikalarında yapılan bir işçi toplantısında konuşmasını "Bizim için tek bir seçenek var yoldaşlar, ya zafer ya ölüm." tümcesiyle bitirirken sosyalist devrimcilerin önde gelenlerinden Fanya Kaplan, daha çok Dora adıyla anılırdı, Lenin yoldaşa ateş ederek onu yaraladı. İlk kez proletarya Leninsizliğin dehşetiyle irkildi. İşte böyle bir günde Lenin yaralıyken Klimovich yoldaş Kazan kapılarında Çeklere karşı verilen savaşta yedek güç olarak parti komiserliğiyle bölgeye gönderildi. Lydia aradan geçen zaman içinde acısını denetlemeye başlamış, Klimovich yoldaşa gittikçe daha çok ısınıyordu. Klimovich ise onu daha köprüler bölgesinde görür görmez kendisine yakın bulmuş, sonra da gittikçe artan bir tutkuyla Lydia'yı sevmeye başlamıştı. Ama Lydia'nın Alyosha'yı anıları içine gömmesine zaman bırakmak için sabırla sevgisini erteliyor, kendini denetliyordu. Kazan'ın geri alındığı gün vurularak öldü. Kazan'ın geri alındığını göremedi. Yani 10 Eylül'de öldü. Lydia onu umutla bekledi. Aralarında sevgiye dair en küçük bir sözcük geçmeden Klimovich yoldaşın yüreği devrim ve Lydia'nın aşkıyla alev alev yanarken kurşunlanıp parçalandı Kazan kapılarında. 10. Yürekliyiz. Bu sözcük bu saatin tüm politikasını içeriyordu. Saint-Just. Konvansiyona rapor. Devrimci pratiğimiz sürecinde zaman zaman birbirine taban tabana karşıt iki insan tipiyle sık sık karşılaştık. Bunlardan biri kendi bencilliğinde alabildiğine soysuz, alabildiğine onursuz bir yapıdaydı. Öteki ise bunun tam karşıtı, özverisiyle alabildiğine onurlu ve yüce. biri bencilliğinde ne denli yozlaşmış, kendi kendine kapanık ve onursuzsa, öteki o denli başkalarına bir güneş gibi pırıl pırıl açık, özverisinde o denli yüce, o denli onurlu. Yozlaşmanın duracağı hiçbir yer yoktur. Artık bundan daha çok soysuzlaşılamaz denemeyeceğini öğrendik. Tıpkı özverinin bundan iyi örneği bulunamaz denilemeyeceğini deneyimlerimizle öğrenmemiz gibi. Sınıflı bir toplumda ekmeğin, suyun, yaşamın gittikçe kıtlanıp yoksullaştığı, gittikçe kendi kendinde tükendiği bir toplumda her iki yapının da birbirlerine karşıt yönde hızla yoğunlaşmaları kaçınılmaz bir olguydu. Nesnel koşulları ortadan kaldırdığımız zaman bana öyle geliyordu ki tüm savaş bu iki insan yapısının kesin uzlaşmazlığında birbirini kesin yenme, yiyip ortadan kesin biçimde kaldırma savaşında yatmaktadır. Köleler düzeninin sürgütlüğünden yana egemen güçler kendi kendine kapanık, kendi çıkarından başka hiçbir şey düşünmeyen bu bencil olguyu oluşturabilmek için ellerindeki tüm olanakları kullanıyorlardı. Sınıf değiştirebilme olasılığının kediye ciğer gösterir gibi birkaç aç kedinin önüne atılması, tüm aç kedilerin ciğercinin bir günde kendilerine bu olanağı vereceğini düşünmelerine neden oluyordu. Zaman zaman açılan subay kurslarının amacı da buydu. Yaşadığımız toplumda sınıf değiştirme olasılıklarından biri de kuşkusuz erlerin subay olabilmelerini sağlamaktı. Bu subay kurslarına katılan erler ince elenip sık dokunuyorlardı. İnce elenip sık dokumada aranan özellikler ne onların üstün yetenekleri, ne bilgilenmedeki güçleri, ne de yaratıcılıklarıydı. Aranılan tek nitelik kendi içinden çıktıkları sınıfa ihanet edip edemeyecekleri, onu arkadan hançerleyip hançerleyemeyecekleriydi. Düzenin iz süren köpekleri olabilme yapısına sahip olanlar arasından özel sınavlarla bu erler alınıyor ve en despot, en acımasız, en gerici ve bağnaz çarcı subayların yönetiminde eğitime sokuluyorlardı. Bu kurslara katılan erler bu şansı elde edebilmek için daha işin başında bulundukları birliklerde yaltaklanmalara, kuyruk sallamalara, ihbarcılığa, kalleşliğe ve ikiyüzlülüğe başlarlardı. Bu birliklerde arıtıla arıtıla sonunda kurslara katılabilecek niteliğe ulaşmış bir avuç er, bir rubleye babasını bile satmaktan kaçınmayacak yaratılışta insanlardı. Ne ki Pavlovski alayının genç mujikleri hiç de subay kurslarına katılan erler gibi değildi. Onlar tarihsel akımın içinde yerlerini alıyorlardı. St. Petersburg proletaryası ile göz göze, diz dize, ağız ağıza yaptıkları karşılıklı konuşmalardan sonra kışla binalarına çekildiklerinde hemen kendi aralarında bir eylem komitesi oluşturdular. Öfkelerini denetlemekte güçlük çekiyorlardı. İşçilerin Eylem Birliği Komitesi örneği alay kendi arasında yaptığı seçimle öteden beri kendi aralarında sevip saydıkları, düşüncelerine güvendikleri arkadaşlarını komiteye getirdiler. Komite oluşur oluşmaz hemen kısa bir incelemede bulundu. Bu inceleme en kısa zamanda şu biçimde gerçekleşti. Subay kurslarına katılan erler Pavlovski alayına bağlı bir bölüktü. Alayın da az ötesinde özel bir binadaydı. Az subayların bile kaldıkları bina, bu subay kursuna katılan erlerin binası kadar olanaklı, rahat ve bakımlı değildi. Binanın tüm hizmetlerini Pavlovski alayının hizmet bölüğü, o da olmazsa alayın savaşçı birliklerindeki erler üstleniyordu. Komite durumu çaktırmadan yaptığı incelemede gerçeği ortaya çıkardı. Bugünkü gösterilere bu bölüğün bir mangası, tümüyle Pavlovski alayının erlerine özgün giysilerle bölüklerinden ayrılmışlar ve kentteki göstericilere karşı görev üstlenmişlerdir. Komite hemen bunu yerinde saptayıp durumu alayın erlerine bildirdi. Hemen oracıkta büyük çoğunlukla karar aldılar erler ve subay kurslarına katılan erler bölüğünü sessizce çeviriverdiler. Durumu kavrayan kurs erleri silaha sarılmaya kalkıştılarsa da alayın erleri tarafından hemen oracıkta silahlarından arındırılıp teslim alındılar ve kendilerinin en büyük barakalarına getirip içeriye attılar. Ayrıca alay erleri 4. bölüğün henüz kentten dönmemiş subay kursu erlerini kentten toplayıp getirmesini karara bağladılar. Böylece öfkeleri burunlarında olan erler en kısa zamanda kendi giysileriyle kendilerinin adı altında cinayet işleyen bu erleri yakalayıp hemen oracıkta yargılamak ve yargılamanın sonucunda uygulamak istiyorlardı. Bunun için sabırsızlanıyorlardı. Tüm alayın kente inmesini önerenlere karşı komite yalnızca 4. bölüğün bu görevi üstlenmesini karara bağladı. İşte bu kararı uygulamak, kentteki subay okulu öğrencisi erleri toplamak için 4. bölük tel örgüler dışında kendilerini izleyen St. Petersburg proletaryasının önünden geçip kente doğru sarkıyordu. 4. bölüğün komutası 3 kişilik bir komiteye bırakılmıştı. Komitenin başkanı bir as subaydı. Bu as subay bölüğün komutanı niteliğindeydi ama kesin biçimde iki erden oluşan komiteye karşı sorumluydu. Bu birliğin eylem içinde kuruluşundaki eşsiz başarı son derece önemli bir olguyu getirmiştir bize daha sonraları. Erlerin daha sonraki eylemler içinde geliştirdikleri bu sistemi Troçki yoldaş Kızıl Ordu'nun kuruluşu döneminde ele alarak sonuna dek yararlanmış bu devrimci edinimin pratik önemini örgütlemiştir. Çünkü o zamana dek gelişen olaylarda gerek Sovyet'te gerekse Sovyet dışındaki olaylarda bu edinim gittikçe sağlam sonuçlar ala ala Kızıl Ordu'nun resmen kuruluş aşamasına dek gelip dayanmıştı. Troçki yoldaş sonradan birçok eleştiriye karşın bu eşsiz devrimci edinime sırtını çevirmemekle son derece önemli bir öğeyi korkusuzca atılımlı kılabilmeyi başarmıştır. Merkez komitesindeki birçok üyenin karşı çıkmasına Lenin'in desteklemesiyle karşı koyabilen Troçki, bu nedenle Kızıl Ordu'nun birçok önemli yerlerine çardan kalan subayları yerleştirmede bir sakınca görmemiştir. Çünkü onlar Bolşevik Erlerin ve Devrimci Erler Komitesi'nin kesin denetimi altındaydılar. Birçok şeyi öğrene öğrene çıktığımız devrimci eylem edinimimizde Pavlovski alayının bu öğretisi tüm garnizonu kurulu düzenin dışına çıkarması yanında en önemli öğretilerinden biri de bu olmuştur. 4. bölüğün erleri tepeden tırnağa silahlıydılar, tepeden tırnağa öfkeliydiler. Kente girişlerine doğru ilk karşılaştıkları bir polis barikatı savaş tamburunu çalarak ve en geride bir kızıl bayrakla üzerlerine doğru gelen bu erlerden derin bir şaşkınlığa düştüler önce. Sonra kendilerini toparlar gibi olduklarında bölüğün barikatı geçmesine engellemeye çalıştılar. İşte o zaman ilk kez Pavlovski alayı burada polis barikatı önünde silah kullandı. Birkaç polis hemen orada atlarıyla birlikte öldüler. Polisler çil yavrusu gibi dağıldılar. Bölük durumu telsiziyle hemen Pavlovski Erler Komitesi'ne bildirdi. Erler Komitesi'nden hiçbir şeye aldırmadan görevini yerine getirmesi konusunda yeni bir emir aldı. Bölük ilerledikçe Erler Komitesi ile telsiz ilişkisiyle yeni uyarılar, yeni yönergeler alıyor, kendisi de şimdi hangi köprüyü geçmekte olduklarını, hangi engelle karşılaştıklarını, ne gibi bir uygulama gösterdiklerini sürekli bildiriyordu. Bölük kentte eylemini bu son derece başarılı bağlantısıyla gerçekleştiriyordu. Bu arada Pavlovski alayı Erler Komitesi'nin tüm alay subaylarını, başlarında komutanları olmak üzere hepsini tutukladıklarını öğrendi. Pavlovski alayı Erler Komitesi'nin tüm subayları tutukladığı haberini öğrendiğinde, bölüğün savaş tamburları Trinite Köprüsü'nü geçerken daha bir hızlı, daha bir coşkulu çalıyordu. Ve de işte o zaman gerilerden gelen kızıl bayrağı gören erler onu en öne önlerine geçirdiler. İşin belki de kişi için şaşırtıcı yönü şudur. Devrim tarihimizde isyan eden ve bir köşe başı oluşturan Pavlovski alayının bu 4. bölüğünün erlerinin adlarının, sanlarının bilinmemeleridir. Komutayı üstlenmiş as subayın bile adını bulmamız olanaksızdır. Alaydaki erler komitesini oluşturanların da adı sanı bilinmemektedir. Bunların bir kısmı ilk Sovyet'te görev aldılar ama yine de adlarını, nereli olduklarını bilme olanağına sahip değiliz. Oysa onlar ve ondan sonrakiler hep birbirlerini aşan eylemleriyle devrimin yazgısını oluşturmuşlardır. Devrimin yazgısını oluşturanların bir büyük bölümünün, 1/4'ünden daha fazlasının adlarına, sanlarına kesin bir biçimde devrim tarihimizde rastlamak olası değildir. Onlar adsız kahramanlıklarıyla kendi yazgılarını kendileri nasıl ele aldıkları devrimci pratiğimizden yararlanmak isteyenlere bir güzel öğretmiş olmalıdırlar sanırım.
Dördüncü bölük kentte subay kurslarına katılan erleri toplarken kendi giysilerini giydiklerinden kendi arkadaşlarıyla karıştırmamak için aralarında bir parola bulmuşlardı. Sadovya bölgesinden yavaş yavaş çekilmekte olan subay kursu erlerini bu parolayla topladılar. Parolanın adı komite yönetimde idi. Biz dördüncü bölüğün isyan ettiğini, Viborg yerleşme bölgesinde yeni yeni siperler kazar, getirdiğimiz savaş ganimetlerinden dikenli tel örgüler ve zincirlerle barikatlar oluştururken öğrendik. Proleterler sevinçle birbirleriyle kucaklaştılar ve dans etmeye başladılar. Ama coşkularını kısa kesip kızlı erkekli türkülerini mırıldana mırıldana yeniden daha yoğun bir biçimde siperlerini kazmaya koyuldular. 11. Herkes biliyor ki işçiler şefsiz, Blanki ve öteki devrimci yöneticiler 15 Mayıs'ta tutuklanmışlardı. Ortak bir düzenlemeden yoksun, olanaksız, çoğu silahsız, gizlice jandarma birliği ve taşradan akın akın desteklenen ulusal koruyucular karşısında tam 5 gün süreyle onları eşsiz bir yüreklilik ve üstün bir yetenekle çok zor durumlara soktular. Herkes biliyor ki gözünü kan bürümüş burjuvazi inanılmaz bir hoyratlıkla zararını ödetti ve 3000'i aşkın tutukluyu toptan imha etti. Karl Marx, Fransa'da sınıf savaşları. Oysa tüm gece gerçekleşen olayların ayrıntılarından bazı bilgileri 27'si pazartesi sabahı parça parça edinmeye başlayabilmiştik. 26'sı gece yarısından sonra yeni ve bir gün öncesinin Eylem Birliği Komitesi üyeleri aralarında ortak bir toplantı yaptılar. Durumu değerlendirdiler. Toplantı sürerken kentin öbür yakasından gittikçe artan, gittikçe yoğunlaşan silah sesleri geliyordu. Parça parça da olsa bilgiler alıyorduk. Yapılan toplantıda genel çizgileriyle şöyle bir yöntem belirlendi. Bizim tutumumuz şu olmalıdır. Olayların bu aşamasında biz kızıl koruyucularımızı alabildiğine olanaklar ölçüsünde çoğaltmalı, Eylem Birliği Komitesi buyruğuna sıkı sıkı bağlamalıyız. Eğer 4. bölüğün isyanı gerçek bir isyansa, Pavlovski alayının subaylarının Erler Komitesi'nce tutuklandığı haberleri gerçekse, bizim desteğimize gereksinmeleri olabilir. Eğer tüm bunlar yarım yamalak sonuç getirmeyecek girişimler ise, İşte o zaman artık köprüler tümden yıkılmış demektir. 25'i gecesi beklediğimiz saldırı bu gece kesin bir biçimde gerçekleşebilir. Biz de kendimizi savunabilmek için durup dinlenmeden savunma düzenimizi kurmalıyız. Özellikle kentin öteki yakasından getirdiğimiz tel örgüleri, zincirleri gererek Viborg mahallesini tam bir askeri savunma bölgesi alanına dönüştürmeliyiz. Bizim için yapacak artık hiçbir şey kalmadı. Habolov orduya sıçrayan isyanı mutlaka kesin bir biçimde bize pahalıya ödetmeye çalışacaktır. Aslında onun açısından yapılacak başka bir girişim de olamaz. Tüm isyancıların gözünü yıldırabilmek için tüm kenti yerle bir etmekten, bir kan gölüne, bir kan denizine çevirmekten çekinmeyecektir. Biz yenilirsek bile bu yenilgiyi ona pahalıya ödetmek zorundayız. Kaldı ki savunmamız ne denli başarılı olur, ne denli Viborg mahallesinin düşüşünü geciktirebilirsek, o denli bir takım varsayımların, bir takım olasılıkların belirmesini de sağlamış olabiliriz. Bize bunu düşündüren başlıca etken, isyan eden Pavlovski alayı erlerinin Eylem Birliği Komitesi'nin dağılıp dağılmadığı konusunda ısrarla bilgi almak isteyişlerini öğrenmemiz olmuştu. Viborg mahallesinin 26'sı gece yarısından sonra alınan kararlarını izleyen bir proleter şunları söyledi. Böyle kararların alınması bizimle birlikte savaşın vermek isteyenleri yüreklendirecektir. St. Petersburg proleterleri en azından Paris komünarlarından daha az savaşkan olmadıklarını kapkara bir korku olarak Rus ve dünya burjuvazisinin yüreğine salacaktır. Şöyle özetleyebilirim. 35 yaşındaki bu işçinin sözlerini eski komite üyeleri bile barakadaki öteki yoldaşlarla birlikte alkışladılar. Oysa o komite genel grev kararını kaldıralı 24 saat bile olmamıştı. Genel grev kararının kaldırılmasının ardından bugün St. Petersburg proletaryasının işbaşı yapması beklenirken, şimdi 26'sı gece yarısından sonra ellerimiz ve tırnaklarımızla ve tüm gücümüzle savaşıma devam etme kararı almış olması, proletarya kitlelerinin nasıl savaşımcı, nasıl bu düzeni kesin kes değiştirmeye kararlı olduğunu gösteren kesin bir belgedir. Onun iradesine ilk önceleri karşı çıkanlar, kendi komitesi bile olsa daha 24 saat geçmeden onun yanında savaşımı sürdürmek için yer alıyordu. Nedeni de St. Petersburg proletaryasının kendi istemini tüm istemlerden üstün tutmasıydı. Komitesine bile hayır diyebiliyordu. İşbaşı yapılacak diyen komitesine karşın o, işbaşı yapılması istenen günün sabahında saldırıya geçiyor, devrimci pratiğimize unutulmaz öğretiler getirerek kendi istemini etiyle, kanıyla yaşama kazıyordu. Kararlar kitlelerin bu istemleri doğrultusunda onların ardından gelmektedir. Kararların ardından gitmemektedir kitleler. Bu durumun devrimci programlar uygulamaya çalışanlar için gözden uzak tutulmaması gereken önemli bir olgu olduğunu vurgulamak isterim yalnızca. Kitleler yapar devrimi, kararlar değil. Unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek var yoldaş. Kitleler karşısında hiçbir şey dayanamaz. Kitlelerin isteminin nesnel koşullarla tam bir uyum içinde birbirlerini olumlu biçimde etkilemeye başladıkları andan itibaren artık bu etkinliğin önüne geçecek ne top, ne asker, ne de bir başka şey, hiçbir ama hiçbir şey yoktur. Devrimci pratiğimizde bunu acı birçok olayın kızgın kor haddesinden geçe geçe öğreniyorduk. Hiç kuşkusuz 1848'den, 1871 ile 1905'ten çok şeyi miras aldığımızı biliyorduk. Bunun birbirleriyle nasıl organik bir bağlantı içinde olduğunu sana göstermem için Paris komünarlarından Proto ile Charles Gerard'ın 1921 yılında, yani bizim Ekim devrimimizi, ilk dünya işçi devletinin doğuşunu gördükten sonra öldüklerini düşünmemiz yeter sanırım. Ama doğrusu ya, biz daha işin başındaydık ve de o günlerde hiç de durumu böylesine açık seçik göremiyorduk savaşımızın koşulları dışında. Genişletilmiş Eylem Birliği Komitesi bir yandan Viborg'un savunması için yoğun bir çalışmayı düzenleyip denetlerken, öte yandan da birliklerde pıtır pıtır boy attığını duymaya başladığımız Erler Komitesi ile ilişkiler kurabilmek için elden ne gelirse onu yapmaya koyuluyordu. Bunda hemen başarıya ulaştığımız söylenemez ama yine kesin bir gerçekti ki 26'sı gecesinden sabaha dek er komiteleri tüm alaylarda tomurcuklar gibi art arda açılıverdi. Er komiteleri sorumluluklarını hemen yükleniyor, en yakın birliğin erleriyle ilişki kuruyor, onların da kendilerini izlemesini istiyordu. Doğrusu ya, şimdiye dek hiçbir birlik arkadaşlarından gelen bu istemi geri çevirmiş değildi. General Habalov sabahın 7'sinde bir tabur kumandanı tarafından telefona çağrıldı. Kendisine durum iletildi. Seçkin bir karşı devrimci birlik olan jandarma okulu erleri eyleme geçmeyi yatsıyarak kumandanlarını öldürmüşlerdi. Bu durum tehlikenin nasıl birdenbire geniş boyutlara ulaştığını gösteriyordu. Bu jandarma birliği Habalov'un planlarına göre elde yedek olarak bulunduruluyordu. Bir isyana göre hazırlanmış, bir isyanı bastırmak için gerekli tüm araç gereçlerle donatılmıştı. Komutanın öldürülmesi olayı alabildiğine önem taşıyan bir olaydı. Komutan azgın bir halk, işçi ve er düşmanıydı. Acımasızlığıyla ünlüydü. Alayda bir takım önlemler almaya kalkışmıştı. Özellikle yabancı alaylardan erlerin kendi erleriyle konuşmasını engellemek gibi. Bu buyruğu dinlemeyen birkaç eri feci şekilde dövünce erler birlikte isyanı patlattılar ve tüm subayları tutukladılar. Alayın kumandanı Erler Komitesi'nin ilk aldığı karar gereğince alacakaranlıkta alayın kışlasında kurşuna dizildi. Artık iş çığırından çıkmıştı. Garnizon kumandanı Çar'ın en güvendiği General Habalov'un telefonu sürekli çalıyordu. Gelen haberlerin hepsi birbirinden kötüydü. Jandarma okulu erleri örneğin kumandanlarını öldürmüşlerdi ama hiç olmazsa onunla yetinmişler, herhangi bir eyleme de geçmemişlerdi. Oysa şimdi Habalov'un genelkurmayına gelen telefonlarda durumun daha da sakıncalı boyutlara tırmanmaya başladığı görülüyordu. Birlikler kendi aralarında çarçabuk ilişkiler kurup kente doğru sarkma eğilimi göstermeye başlamışlardı. O zaman o en çok korkulan tehlikeyle artık karşı karşıya kalındığını Çar'ın genelkurmayındaki subaylar tüm çıplaklığıyla anladılar. Düzenin otokrasi düşmanlarının elindeydi silahlar. Kendilerini koruyacak olanlar birden şimdi kendilerinin düşmanıydı. Ve de yapayalnızlıklarını, uçsuz bucaksız kitleler karşısındaki yalnızlıklarını çırılçıplak duyarladılar. Yine de davranışa geçmekte kusur etmediler. Tüm birliklerin silahtan arındırılması için Habolov garnizonundan emir üstüne emir çıkarıyordu ama artık çok geçti.
Mujikler silahların nasıl şimdi kendilerinin işine yaradığını anlıyorlardı. Preobrajenski ve Litovski alay erleri kumandanlarının silahlarını getirip teslim etme konusundaki kesin buyrutusunu geri çevirmeleri bir yana tüm subaylarını birdenbire tutuklayıveriyorlardı. Ve hemen bir birlik oluşturarak Çar'ın özel alayı Pavlovski ile birleşmesi için kışlasından onu çıkarıyorlardı. 27 sabahı bu üç alay, yani Pavlovski, Preobrajenski ve Litovski alayları ortak bir eylemle önce polis merkezlerini, polis konaklama alanlarını bir bir ele geçirmeye başlıyor, daha sonra da kentin önemli kavşak noktalarını tutuyorlardı. Öğleye doğruysa durum artık alabildiğine karışıktı. Kimin neye hakim olduğu belli değildi. Kentin çeşitli yörelerinden yoğun silah sesleri geliyordu. Bu yaylım ateşleri bir süre susuyor, sonra başka bir yönden alabildiğine yoğun duyuluyordu. Komite sürekli toplantıdaydı. Kızıl işçi müfrezeleri kısa devriyeler durumunda kentin merkezine doğru çıkarılıyor, onların getirdiği bilgiler değerlendiriliyordu. Bu işlem öğleye doğru gittikçe daha uzak yörelere doğru sarkıtılmaya başlandı ve sonuçta Viborg mahallesinin kızıl koruyucularıyla erler St. Petersburg'da birbirlerine kavuşarak kucaklaştılar. Durumu Eylem Birliği Komitesi anında öğrendi. Hemen alt komitelerle erlerin bulunduğu kışlalara işçiler gönderilmeye başlandı. Erlerle, daha doğrusu Erler Komitesi ile İşçi Eylem Birliği Komitesi, 27'si günü öğleden sonraki ilk saatlerde birbirleriyle tam bir kaynaşma ve ilişki içine girdiler. İşte sanırım tam bu saatlerde komite üyelerinden bir yoldaşın uyarısıyla Petropavlovskaya Kalesi'nde 25'i gecesi tutuklanan yoldaşlarımızı anımsadık. Çar güçlerinin en gerici, en ırkçı, en halk düşmanı Bisikletçiler Birliği'nin desteğinde onun avucundaydı kale. Bu birliğin karşı eylem olarak Petropavlovskaya Kalesi'nde tutuklu bulunan tüm yoldaşlarımızı boğazlamasından derin bir kaygıya kapıldık. Komite hemen Petropavlovskaya Kalesi'ne ve özellikle Bisikletçiler Birliği'ne karşı eyleme geçebilmek için kızıl koruyucularla silahlı işçi müfrezelerinden oluşan bir birliği yöreye gönderdi. Görevimiz azgın Bisikletçiler Birliği'nin bir karşı devrim eylemine geçmesine engel olmaktı. Petropavlovskaya Kalesi'nde tutuklu yoldaşlarımız en gözde yoldaşlarımızdan oluşuyordu. Fabrikalarda işçi örgütlerinde, mahallede türlü deneyimlerle işçinin güvenini kazanmış, türlü bunalımlardan geçmiş işçilerdi. Savaşkanlıklarıyla ve kitlelerle en iyi diyalog kurabilmeleriyle ünlü Bolşevik yoldaşlar genellikle çoğunluktaydı Petropavlovskaya Kalesi'ndeki tutuklular içinde. Birden Vladimir Ivanoviç gözümün önüne geldi. Karısı ve iki çocuğu. Agrafena'nın nasıl derin kaygılarla kentin öteki yakasında sürekli silah seslerini izlediğini düşündüm. Bizim Petropavlovskaya Kalesi'ni boşaltışımız belki de Bastil'in alınmasıydı. Kızıl koruyucular ve işçilerle Eylem Birliği Komitesi'nden oluşan kuvvet, tepeden tırnağa silahlı, tepeden tırnağa karşı devrimci birliğe doğru yola çıktı. Erler Komitesi ile ilişki kurup bunu birlikte düzenlemeyi bile düşünemedik. Düşünmeye de zamanımız yoktu. Tüm korkumuz bir baskınla yoldaşlarımızın tümden öldürülmeleriydi. Tutuklulara karşı burjuvazinin nasıl acımasız olduğunu tarihsel deneyimlerimiz omuzlarımıza yüklemişti. Kentin merkezine girmeden açıktan geçmemize rağmen silah sesleri zaman zaman çok yakından, hemen kulağımızın dibinden geliyordu. İster istemez silah seslerinin
bazı küçük çarpışmaların içinden geçtik. Özellikle polislerin ölüleri yerlerdeydi. Sonuçta bisikletçiler birliğinin kışlaları önüne geldik. Birlik sözcüğünün tam anlamıyla demir bir kafes içindeydi. Bu demir kafes önünde barışçı istemlerimizi yineledik. Birliğin bize katılmasını istedik. Ama erleri pek gördüğümüz yoktu. Daha çok subayları görebiliyorduk ortalık yerde. Onlar da bize alabildiğine öfkeli, kızgın bir biçimde alayın önünden çekilip gitmemizi söylediler. Çekilip gitmedik. Petropavlovskaya Kalesi'nin bize verilmesini istedik ve işte savaş burada başladı. Erlerle proletaryanın tek savaşı budur. Bisikletçiler Birliği ile yapılan savaş. Kızıl Koruyucularla Bisikletçiler Birliği'nin çarpışması oldukça uzun sürdü. Bisikletçiler Birliği 20 barakadan oluşuyordu. Kızıl Koruyucular demir çitleri atlayarak barakaların içlerine girmeyi başardılar. Birliğin erlerinin bir bölümü sonuna dek sürdürdü çarpışmayı. Subaylarsa çitlerin ve barakaların gerisinde rütbelerini sökerek erlerini bırakıp kaçtılar. Petropavlovskaya Kalesi işte böylece düşmüş oldu. Kalenin erleri bize en küçük bir biçimde karşı koymadılar. Her yerde olduğu gibi burada da yöneticilerin ve kale kumandanlarının erlerce tutsak edildiğini gördük. Doğrusu Kızıl Koruyucularla tutukluların kucaklaşması görülecek şeydi. Vladimir Ivanoviç'i bulmakta önce oldukça zorluk çektim ama buldum onu sonunda. Coşkulu kıvancı içinde hızlı hızlı bir erle konuşuyordu. Birbirimizin boynuna sarıldık. Ona karısıyla çocuklarını gördüğümü, her şeyin iyi olduğunu söyledim. Akşamüstü çok kişinin inanmakta zorluk çektiği bir haberin doğruluk kazandığını kesin olarak öğrendik. Semyonovski alayı da isyancılarla birleşmişti. Alayın ünlü avcı birliği erleri bu kez dört nala İzmailovski alayına doğru at koşturuyorlardı. Onların da kendilerine katılmalarını sağlamak için. Bizi en çok şaşırtan işte Semyonovski alayının isyanıydı. 1905'teki isyancılara karşı gösterdiği katı, acımasız davranışlarıyla ünlü alayın St. Petersburg proletaryası ile birleşmesi, onun isyanına katılması, nesnel koşulların nedenli isyan için olgunlaştığını gösteriyordu. Semyonovski ile İzmailovski alaylarının isyancılar yanında ağırlıklarını koymalarıyla birdenbire şu gerçek tüm açıklığıyla ortaya çıkıveriyordu. St. Petersburg garnizonuyla isyancı işçileri tehdit edebilecek artık hiçbir ciddi güç çarcı yönetimin elinde kalmamıştır. Durum St. Petersburg dışında da gerçekleştirilmiş ve başkentin güvencesi sağlanmıştır. 28'i sabahına gelindiğinde o gün işçiler eğer genel grev kararlarını sürdürürlerse askere alınmış olacaklardı. Çarcı yönetimin elinde hiçbir güç hemen hemen kalmamıştı. 23'ünde Uluslararası Kadınlar Günü nedeniyle başlayan gösteriler, 4 günde 300 yıllık Romanovlar sülalesini bir kasırga gibi önüne katıp paramparça etmişti. Garnizon kumandanı Habalov kupkuru bir adamdı. Bir iskelete benzerdi. Bir Azrail'e benzerdi. Kemikli yüzündeki kara kara gözlükler onu alabildiğine çirkinleştirir. Upuzun boyuyla bu adam gerçekten insan kılığına bürünmüş bir Azrail'e benzerdi. İçinin karanlığı tüm davranışlarına sinmişti. İnsan onun karşısında bir süre kaldığında bu adamdan kendisine bir şeylerin sindiğini duyarlar, sanki arınmak istermiş gibi bir an önce odasından çıkmaya çalışırdı. Çarın kölesiydi, halkın ve erlerin düşmanıydı. Onlardan gerçekten tiksinir, onları bir sürü gibi görürdü. Ama asıl düşmanı olduğu kişiler Bolşeviklerdi. Cahil pleblerin bolşevinizmle düşünmeye başladıklarını sezdiği için tiksintisi katmerleşiyordu. Ben bu adamın fotoğraflarına gazetelerde rastladığımda bu adam asıl çocukların düşmanıdır diye geçirmiştim içimden. Öylesine kapkara, öylesine kötülüğüyle kupkuruydu ki onun tam karşıtı cıvıl cıvıl çocuklar canlanıyordu insanın gözünde. Kim bilir diyordum. Kim bilir bu adamın çocukları nasıl soluk almayan bir sevisizliğin içinde kıvançlarının hayalleri büküle büküle büyütülmüşlerdir. General Habalov şimdi bu 28'i sabahı amirallik binasında yapayalnızdı. 3 gündür uyumuyordu. Daha da kurumuş, daha da azrailleşmiş gibiydi. Ama şunu söylemekte yarar var. Son dakikalarda artık garnizonun düştüğünü anlar anlamaz, son bir davranışla, hiç olmazsa kışlık saraydakileri kurtarabilmek için elindeki tabancasıyla amirallik binasından fırlayıp çıkmıştı. Bulabildiği bazı birlikleri kışlık saraya göndermek için elinden geleni yaptıysa da kendisine bağlı bu azınlık kuvvetler de kurtuluşu kaçmakta buluyorlardı. Kışlık saraya gittiğini sandığı birliklerden de ses seda çıkmıyordu. O zaman amirallik binasının komutanlık odasında derin bir yalnızlığa düştü General Abolov ve kurmayı. Büyük güçlerin, nefret ettiği kitlelerin kendisine doğru büyüye büyüye geldiklerini sezinler gibi oldu. Karısı ve çocuklarını düşündü bir an. Çocuklarından önce karısını düşündü. Çocuklarını hiçbir zaman çok sevmedi. Karısını düşünmesi de çardan sonra en çok ondan çekinmesindendi. Bu adam kendisinden aşağıdakilerden çekinmediği için onları hiçbir zaman düşünmez, ancak çekinebildiklerini düşünürdü. Denebilir ki çekindiklerini severdi bir bakıma. Birkaç asık suratlı subayla birlikte amirallik binasının geniş kurmay salonunda giysileri içinde kasılıp kalmışlardı. Başlarına gelecekleri bilmiyorlardı. Dışarıdan gittikçe yaklaşan sesleri izlediler. Habolov yanındaki 3-5 subaya şöyle bir baktı, hafifçe gülümsedi. Ötekilerin nasıl, hangi bahanelerle kaçtıklarını biliyordu. Ama onlardan daha edinimliydi Habolov. Bundan kaçış olmayacağını biliyordu. Yanında kalan birkaç subay da örümcek ağına yakalanmış kara sinekler gibi bir türlü onun etkisinden kendilerini kurtaramadıkları için büyülenmiş gibi orada donup kalmışlardı. Gözleri Habolov'da öylece bekliyorlardı ve beklenen an geldi. Viborg mahallesinin kızıl koruyucuları erlerle birlikte amirallik binasının kumandanlık odasına hızla daldılar. Odanın içine bomba gibi düşen kızıl koruyuculardan biri bağırdı. Sankt Petersburg garnizon kumandanı General Habolov içinizden hangisi? 12. Çar'ın amirallik binasında yaşlı bir kadın. Kısa bir sessizlik oldu Çar'ın amirallik binasının komuta salonunda. Kızıl koruyucuya önce hiç kimse yanıt vermedi. Derin bir olgunluğun sessizliği içinde olgun bir görünüm yaratmak isteyen garnizon kumandanı Habolov parmağını bile kıpırdatmıyordu. Ama bu numaranın sökmeyeceğini anlaması için çok zaman geçmedi. Amirallik binasının tavanlarına doğru birkaç el kurşun sıkan proleterler karşısında ilk konuşan da General Habolov oldu. General Habolov benim dedi. İşte aradığınız adam benim. Hiç kimseye bir zararınız dokunsun istemem. Yanıtındaki ikiyüzlülüğü en çok kendisi biliyordu Habolov'un. Habolov özverili subaylarından birinin kalkıp aradığınız adam benim diyeceğini, böylece de kendini kurtaracağını bilseydi, hiç kuşkusuz kızıl koruyucunun sorusuna doğru yanıt vermezdi. Kızıl koruyucular masaya yaklaştılar. General Habolov ayaktaydı ama avuçlarıyla masaya dayanmıştı. Avuçlarının altında yatırılmış Sankt Petersburg'u mahalle mahalle, sokak sokak gösteren bir harita vardı. Harita tıpkı bir savaş kumandanının kurmay dairesindeki gibi kırmızı, mavi, kara noktalarla belirlenmiş, bazıları aralarında kalın çizgiler çizilerek birleştirilmişti. Kızıl koruyucular haritayı gördüler ve içlerinden biri şöyle dedi. Demek General Habolov sensin. Biz işçileri bugün tutuklatıp cepheye sürecektin demek sen. Habolov bir şey demedi. Ama gösterilerden caymazlarsa işçilerin bugün, 28'i günü, tutuklanıp Galicia cephesine sürülecekleri konusundaki bildirisini anımsadı. En öndeki kızıl koruyucu, sizi General Habolov, Sankt Petersburg İşçi ve Erler Komitesi adına tutukluyorum dedi, bir şeyi özetlermişçesine. Hemen şimdi siz ve öteki arkadaşlarınız Petropavlovskaya Kalesi'ne götürülüp hapsolunacaksınız. Hepiniz hemen kurulacak halk mahkemelerinin vereceği yargı gününe dek orada tutuklu olarak kalacaksınız. Buyurun gidelim. General amirallik binasındaki büyük boy ikonların arasında duran Çar'ın portresine baktı. Çar kendisine yazgısına boyun eğmesi gerektiğini söylenmişçesine yumuşak yumuşak gülümsüyordu. birden dışarıya çıkmanın kendisine nasıl ürküttüğünü duyarladı. Apaçık bir suikaste kurban gitmekten korkuyordu. Suikast bile büyüyen korkusunda birden gerilerde kaldı. Dışarıda toplanan halkın kendisini linç etmesinden paniğe kapıldı. Birden titredi. Linç edileceğine, bu kızıl koruyucuların kendisini amirallik binasından çıkarıp halkın önüne atıvereceklerine %100 kendini inandırdı. Bir süre sonra konuşabildi. Can güvenliğimiz sağlanmış mıdır? Yoksa bizi dışarıda linç ettirmek amacında mısınız? Böyle bir amacınız varsa buradan dışarıya adım mı atmam? Bu işi burada bitirin. En öndekiyle hemen onun arkasındaki iki sakallı kızıl koruyucu bu kez tüfeklerini omuzlarına atarak rahat ve kesin bir biçimde konuştular. Bizim böyle saray koridorlarının dolaplarına aklımızın ermediğini siz iyi bilirsiniz general. Yönettiğiniz mujiklerden, ölüme gönderdiğiniz insanların saflığından yararlanmasını nasıl tilki kurnazlığıyla bilirseniz. Eğer komite bize gördüğünüz yerde vurun deseydi, hiç gözümü kırpmadan vururdum şimdi hepinizi. Ama komite bana sizi yakalayıp kaleye sağ salim teslim etmemi buyurdu. Bu buyruk yerine getirilecektir işte. En öndekinin konuşmasını gerisindeki tamamladı. Doğrusu ya general, halk mahkemesinin önünde neler söyleyeceğinizi yaman merak ediyor Sankt Petersburglu proleterler. Onları bu zevkten alıkoyarsak sonra onlar bizi linç eder. Duyguları da iskeletleşmiş Abalov'un halk mahkemesi sözcüğünden renginin nasıl uçtuğunu görmekte yine de zorluk çekmedi kızıl koruyucular. Halkın karşısına çıkmak, bu insanlar için kalabalıklar içinde çırılçıplak, donsuz kalıvermek gibi bir duygu veriyordu. Sıtmaya tutulmuş gibi bir titremenin içine düşmelerini başka türlü açıklamak çok zordu. Buna rağmen general hiçbir şey demeden yürüdü. Çar'ın son kalıntıları olan öteki yüksek rütbeli iki subay da onun ardından avurtları çökük, yarasaların gün ışığındaki bunalımlarıyla çevreye bakan general bir süre halkın arasında yürütülerek Perspektif Nevski'nin ana caddesine çıkarıldı. Kızıl koruyucuların arasındaki perperişanlığı Sankt Petersburg proleterlerini pek keyiflendiriyordu. Laf atmalar başladı. Laf atmaların generalin suratına tükürmeye dönüştüğü bir sırada bir zırhlı araba general ve yanındakileri çevirip tam içeriye çekecekken "Durun!" diye bağıran bir kadın sesi duyuldu. Bu bir bağırtı değildi. Tüm gücünü boğazına, gırtlağına toplamış yaşlı bir kadının haykırışıydı. Amirallik binasının hemen az ötesinde general ve kızıl koruyucular zırhlı arabanın önünde durup kendilerine bağıran bu kadına doğru başlarını çevirdiler. General Habalov iyi şeyler olmayacağını sezinlemiş gibi arabaya yönelmek istiyordu ama kızıl koruyuculardan biri kolundan tutup arabaya hızla yönelmesini engelledi. Kara giysileri içinde yaşlı bir kadın onlara doğru adım adım yaklaştı. Gözünü hiç kırpmadan General Habalov'a bakıyordu. Kızıl koruyucular kötü bir varsayımı önlemek için generalin önüne geçtiler. Ama kadın aynı biçimde "Çekilin!" dedi. "Onu görmek istiyorum." Kızıl koruyucular hafifçe açıldıklarında yaşlı kadın Habalov'a bir süre baktıktan sonra "Demek sensin ha?" dedi. "General Habalov sensin. Ah işte sonunda sen." Habalov hiçbir şey demeden derin bir ürküntü içinde kadına bakıyordu. Kadının kendisine gözlerini kısa kısa öyle bir bakışı vardı ki bunu Habalov'un sözlerinden anlamak olasıydı. "Kızıl koruyucular," dedi. "Bu kadının deli olup olmadığını bilmiyorum. Benim için bunun karşısında tutuyorsunuz. Arabaya biniyorum." Kadın son derece yalın bir biçimde "Dur general," dedi. "Benimle birazcık konuşmadan arabaya binemezsin. Seni görmeden ölmeyeceğine yemin etmiş bir yaşlı kadına gider ayak bu kötülüğü yapamazsın. Seni görmek, seninle yüz yüze gelebilmek için öyle uzun yıllar bekledim ki Habalov. Tam 12 yıl 2 ay. Sen Çar'ın kristalli salonlarında çizmelerinle dolaşırken nereden bilecektin general? Sankt Petersburg'un bir kenar mahallesindeki yaşlı bir kadın gece gündüz demeden hep seni düşünmektedir." Bu kez Habalov kesin bir davranışla en yakınındaki kızıl koruyucuya "Beni bu kadınla konuşturmaya, yüz yüze getirmeye hakkınız yok," dedi. "Gidelim." Doğrusu alıştığı komut vermenin rahatlığı içinde öyle bir biçimde söyledi ki bunu, Tüm kızıl koruyucular ve general birkaç adım ötelerindeki zırhlı arabaya doğru kendiliklerinden yöneldiler. Ama yaşlı kadın onları yine durdurdu. Bu kez yaşından beklenmeyen bir çeviklikle tıpkı yaşlı bir kedi gibi kızıl koruyucuların arasından dalıp General Habolov'u kolundan yakaladı. Şaşıran Habolov başını çevirince yaşlı kadınla burun buruna geldi. Kadının kendisine doğru uzattığı şeyi önce bir bıçak sanıp kızıl koruyuculara doğru yönelmek, onlara sığınmak istedi. Kolunu şiddetle çekerek kadından kurtardı. Ne ki kadının yüzüne dayadığı fotoğrafa bakmaktan kendisini kurtarması olanaksızdı. Yaşlı kadın son derece diri bir biçimde, "General, bu fotoğrafa iyi bak," diye sürdürdü konuşmasını. "İyi bak bu fotoğrafa. 12 yıl öncesine bu genç çocuğunu tanıyabilecek misin bakalım?" Habolov fotoğrafa şöyle bir baktı, başını çevirmek istedi. "Yok general, başını çevirme. Hiçbir yere gidemezsin general. Bu kızıl koruyucuların içinde bu çocuğu tanıdığını, hem de çok iyi tanıdığını söylemeden." "Böyle gevezelikle uğraşacak zamanım yok," diye bağırdı General Habolov. Ne söylediğini kendisi de pek iyi kestirmeden. İşte o zaman kızıl koruyucular onun, bu kadının elindeki fotoğrafı çok iyi tanıdığını hemen oracıkta anlayıverdiler. "Bak," dedi kadın, "tanımana yardım edeyim. Adını vereyim sana ha? Adını duyunca belki de hemencecik anımsayıverirsin. Ne dersin general, adını söyleyeyim mi? Adı Gurkiyeviç. Bak bir kez daha söylüyorum tek tek. Gurkiyeviç. Bir kez daha, 100.000 kez daha söylerim. Yeter ki sen tanıdığını söyle general." Habolov tam bir bunalımla başını kızıl koruyuculardan yana çevirirken kadın bu upuzun iskeletin yanına bir iyice sokuldu. Kızıl koruyucular kendisini engelleyemediler. Bu kez öfkeli öfkeli konuşuyordu. 4. kaset, 1. yüzün sonu.